Ayrım 23.
Kim bilir bu işin altından nasıl kalkacağım? 1948'de Behice Boran, Niyazi Berkes ve Pertev Naili Boratav ile birlikte mahkemeye verilmişti. Mahkemede aklanınca üçünün de kadrosu lağvedilmiş, açıkta kalmışlardı. Böylece ülkesinin koşulları bu inançlı sosyalisti öğretim üyeliğinden koparmış, eyleme itmişti. Behice Boran bu eylemi sonuna değin büyük özverilerde bulunarak, büyük acılara katlanarak başarılı bir dirençle sürdürdü. Behice Boran öteki iki arkadaşı gibi yabancı üniversitelerden iş önerileri aldı. Ama ülkesinde kalmayı yeğ tuttu. Bunun başlıca nedeni Behice Boran'ın tutkulu yurtseverliğiydi. Memleketini sadece soyut bir kavram olarak değil, elle tutulur bir gerçek olarak severdi. Az gelişmişliğiyle, yoksulluğuyla, eşitsizlikleriyle, haksızlıklarıyla, buruk acılarıyla severdi. İşte bu yüzdendir ki ömrünün son 7 yılını sürgünde, memleketinin taşından toprağından uzak, sevdiği her şeyden uzak geçirdiğini düşünmek dayanılmaz bir hüzün verir onu yakından tanıyanlara. Ben ortaokuldayken Behice Boran'ın bir ara bizlere ders verdiğini, o konuşurken sanki kafamın içine devinen güçlü projektörler tarıyormuş da bu ışıklar tüm karanlık köşeleri aydınlatıyormuş gibi öğrettiklerini hemen kavramamı unutamıyorum. Dünyanın en vefalı dostu olan Behice Boran'ın siyasal nedenlerden ötürü bazı gençlik arkadaşlarını yitirince duyduğu kederi, "Herkesin aşk acıları vardır, benim de arkadaşlık acılarım var." demesini unutamıyorum. Doğa sevgisini soğuk bir kış akşamı karanlık basmak üzereyken evimin balkonuna çıkıp lodos fırtınasını bir saat seyretmesini unutamıyorum. Kadınlığına özgü becerilerini, evinin tertemiz düzenini, herkese açık sofrasının güzelliğini, yemeklerinin tadını, coştuğu zamanlarda duyarlı sesiyle türküler söylemesini unutamıyorum. Cerrahpaşa Hastanesi'nde felçli yatan Nevzat Hatko'yu, görevini yapan bir eş gibi değil de gülümseyerek, şakalaşarak, 2 aylık bir bebeğe bakar gibi temizlemesini unutamıyorum. 27 yıl önce 147'lik olup üniversiteden atıldığım zaman beni ve 2 çocuğumu Armutlu'daki kumsalda birkaç kuruşa kiraladığı elektriksiz, susuz, kırık dökük eve götürüp sanki lüks bir oteldeymişçesine haftalarca rahat ettirmesini, üzüntümü gidermesini unutamıyorum. 6 günlükken yitirdiği ilk çocuğu Elif'in ölümü yüzünden yıllar boyu çektiği acıyı, daha sonraları çok güç koşullar altında dünyaya gelen oğlu Dursun'a sevgisini, 2'de 1 hapse girdiği için bir anne olarak görevlerini yerine getiremediğini düşünerek duyduğu kaygıyı unutamıyorum. Tüm küçük çocuklara, bu arada Sakarya hapishanesinde kocasını baltayla kesen bir köylü kadının çocuğuna gösterdiği sevgiyi, o 9 aylık bebeği bana demir parmaklıkların arkasından hayranlıkla göstermesini unutamıyorum. Brüksel'in yağmurlu, soğuk parklarında yürürken İstanbul'un şu ya da bu köşesi üzerine benden ayrıntılı bilgiler istemesini unutamıyorum. Deniz sevgisini, Gökova'da bir tekneyle gezerken duyduğu keyfi, onu son görüşümde Ostend'da denize girişimizi, koskocaman dalgalar bizi devirdikçe çocuksu sevincini unutamıyorum. Arkadaşım Behice Boran ile dostluğumuzun yarım yüzyıldan fazla sürmesi bir mutluluk kaynağı oldu benim için. Ölüm haberini alınca duyduğum acı bu mutluluğu hiç gölgeleyemez. Behice Boran ile ilgili bazı notlar eklemek istiyorum bu yazıya. Behice Ankara cezaevinde yatarken onu görmeye gidememiştim. Ama Türkiye İşçi Partisi'nin avukatlarından duyduğuma göre Behice orada en aşırı sol gruplardan en bağnaz kızlarla bile gül gibi geçiniyormuş. Koğuşta herkesin büyük saygısı varmış ona. Kadınlar arası dayanışmanın ilginç bir örneği de Behice mahkemeye götürüleceği zaman kadın gardiyanların onu süslemeleri, giyinmesini, saçını düzeltmesine yardım etmeleri, yargıçların ve dinleyicilerin karşısına düzgün ve hoş bir kılıkta çıkması için ellerinden geleni yapmalarıydı. Hoşuma giden başka bir ayrıntı da Behice'ye konuşma sırası gelince jandarmalar dahil onu dinlemek için herkesin mahkeme salonuna üşüşmesiydi. Behice Sakarya cezaevine getirildikten sonra bazen avukat Necla Fertan'ın arabasıyla, bazen de otobüsle oraya neredeyse her hafta giderdim. Hapiste de sürekli okuduğu için kitap taşırdım ona. Biraz para kazanması amacıyla Joseph Kessel'in Les Cavaliers adlı kalın romanını Türkçe'ye çevirmesini önerdim. Fransızcası İngilizcesi kadar mükemmel olmadığı halde romanı İngilizce çevirisinden değil, bizzat zahmet ederek Fransızca metinden çevirmeyi daha doğru buldu. Bunun Behice'nin çevirisi olduğunu kitabı basacak arkadaştan gizlememiştim ama roman başka bir çevirmen adıyla yayınlandı gene de. 1974 yazında genel af çıktığı halde siyasiler öteki mahkumlarla birlikte değil, daha sonraları serbest bırakıldı. Kocasını baltayla kesen kadın özgürlüğüne kavuşurken Behice onun 9 aylık bebeğini son kez kucağına alıp öptü, kokladı. Sonra işaret parmağını sallayarak "Seni bir daha buralarda görmeyeyim ha" diyerek anneyi uyarınca bir sinir gülmesi tutmuştu beni. Çünkü kocasını doğrayan kadıncağız gidiyordu ama Behice buralarda kalıyordu. 12 Temmuz 1974'te Behice de tahliye edildi. O sabah erkenden Nihat Sargın ile eşi Yıldız, Asuman, başka tipliler ve ben Sakarya cezaevinin önünde beklemeye başladık. 15 saatten fazla geçti ama formaliteler bir türlü bitmiyordu. Gece yarısı bizi hapishanenin avlusundan çıkardılar. Bir yığın cemse avluya girdi. Hepsinin farları yakıldı. Hapishanenin kapısı projektörlerle aydınlandı. Avluya dolaşan askerler ellerinde silahları, sanki o kapıdan yüzlerce tehlikeli katil çıkacakmış gibi tetikte bekliyorlardı. Derken kapı açıldı. Farların kör edici ışığında sağ elinde küçük bir naylon poşet tutan ak saçlı ufacık bir kadın çıktı o büyük kapıdan. Behice'yi kiraladığımız minibüse alıp İstanbul'a doğru yönelirken bir de baktık ki askeri bir cip peşimizden geliyor. Minibüsümüzü durdurunca cip de durdu. Neden izlendiğimizi sorduk içindekilere. Rakı kokan bir subay sendeleyerek araçtan indi. Sakarya ilinin sınırına kadar Behice Hanım'a refakat etmek onurundan bizi mahrum etmeyin dedi. Alay ediyor sandım ilkin ama adamın sarhoş yüzünde garip bir saygı vardı. 1965 seçimlerinde milletvekilli olduğu için Behice'nin cenazesinde ilk tören meclisin önünde yapıldı. 1987 yılında Behice Boran gibi komünistiyle ünlü bir kişiye böyle resmi devlet töreni yapılması çok şaşılacak bir şeydi. Mevzuat denilen o akıllara sığmaz gizli güç, siyasal kaygılardan ağır basmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi de Tonga'ya basmıştı anlaşılan. Bense her zamanki saflığımla hangi milletvekili böyle onurlandırılmaya Behice kadar hak kazanmıştır acaba diye düşündüm. Bodrum'dan doğru İstanbul'a gittiğim için Ankara'daki törende bulunamadım. 18 Ekim 1987'de İstanbul'da yapılan cenaze görkemliydi. Mustafa Kemal'inkinden bu yana şimdiye kadar gördüğüm cenazelerin en görkemlisiydi belki. Sosyal demokratlar, solun çeşitli fraksiyonları ve Behice'nin siyasal düşmanları dahil herkes oradaydı. Ne yazık ki ancak bu cenazede birleşebildi Türk solu. Behice Boran'ı Türk yurttaşlığından çıkarmışlardı ama onun her zaman Türk kaldığını vurgulamak için bayrağı sarılı tabutunun üstüne nüfus kağıdının poster boyunda büyütülmüş çerçeveli bir sureti konulmuştu. Nüfus kağıdında 20 yaşında gül gibi bir Behice'nin fotoğrafı vardı. Onun o gencecik halini ötekiler bilmiyordu ama ben biliyordum. Cenaze Şişli Camii'nden çıkacağı sırada bir yaz yağmuru gibi ansızın müthiş bir alkış koptu. Sonraları çok yaygınlaşan bu alkış olayını ilk kez duyuyordum. Cenazenin ardından Zincirli Kuyu'ya kadar yürümek istiyorduk ama cenaze arabası ortadan yok olmuş, doğru mezarlığa gitmişti. Bizler oraya varamadan Behice'yi toprağa verecekler diye korktuk bir ara. Ne var ki bunu yapamadılar. Cenaze bizi Zincirli Kuyu'da bekliyordu. Camiden çıktıktan sonra dağılmamızı istedilerse de bu isteklerinin nafile olduğunu hemen anladılar. Trafiğin engellenmemesi bahanesiyle caddenin ortasında yürümemizi yasakladılar. Oysa polis ve asker araçlarından başka trafik yoktu caddede. 3-4 kişilik sıralar halinde çifte kordon altında trotuarda yürümeye başladık. Bizimle birlikte yürüyen dış kordon çevik kuvvetten, iç kordonda bir kadın bir erkek el ele tutuşmuş genç işçilerden oluşuyordu. Tepemizde helikopterler vızır vızır uçuyordu. Yürüyenlerin bir ucu henüz Şişli Meydanı'ndayken öteki ucu Zincirli Kuyu'ya varmıştı bile. Kabristana girerken askerler de üniformalı polisler de ortadan yok oldu. biz bize kalmıştık. Kol kola girdik ve "Yiğidim aslanım burada yatıyor" gibi Behice'nin sevdiği türküleri söyleyerek mezarının başına kadar yürüdük. Behice'nin ölümünden 4 yıl önce oğlu Dursun Hatko, "Babamı Sofya'da gömdük, kim bilir annemi nerede gömeceğiz" demişti. Ama biz Behice Boran'ı kendi memleketinde toprağa verdik, hem de şanına layık bir cenaze töreniyle. Bir başka büyük devrimciye, Aziz Nesin'e değinmek istiyorum şimdi. Aziz Nesin üstüne çok yazıldığından, ileride daha da çok yazılacağından kısaca söz edeceğim ondan. Aziz Nesin Türk aydınlarının onuruydu, Türk aydınlarının şanıydı bence. Çünkü hepimizin düşündüğünü ama dile getirmekten çekindiğini ancak o söylerdi hiç korkmadan, açıkça. Örneğin çoğumuz Tanrı tanımazdık ama bunu açıklamayı göze alamazdık. Bir tek Aziz Nesin "Ben Tanrı tanımazım" derdi dobra dobra. 25 yıl kadar önce adını taşıyan vakıf kurulduğu sırada ilk yönetim kurulunun başkanı oldum. "Aziz, sen İsmet Paşa gibi hep başkan kalacaksın" dedi bana. Ama emekliye ayrılınca tüzük gereği başkanlığımı yitirdim. Geçenlerde Aziz Nesin'in ölümünün 2. yıl dönümünü anmak için oradan açık havada yapılan bir toplantıya gidip de vakfın nasıl geliştiğini, yeni binaların yapıldığını, sayısı 38'e çıkan irili ufaklı çocukların, dedemiz dedikleri Aziz'in bilinmeyen bir yere gömüldüğü bahçede nasıl koşuştuklarını görünce içim açıldı. Yönetim kurulunda çalıştığım yıllarda Aziz'i sık sık görmek mutluluğunu yaşamıştım. Mutluluk diyorum çünkü Aziz'in fiziksel görüntüsü bile çocukları seven bana sevinç verirdi. Büyüdükten sonra da küçüklerinin izlerini taşıyanlara özel bir düşkünlüğüm vardı. Aziz'i ise kısacık boyu, yuvarlak yüzü, kıvır kıvır saçlarıyla iyice yaşlıyken de 7 yaşında tombul bir oğlana benzetirdim. Onu görür görmez yanaklarından makaslar almak, saçlarını karıştırmak gelirdi içimden. Çoğu kez kendimi tutamaz bunları yapardım da. Vakıf kurulduğu sırada bizim sol enteller dudak büktüler. "Ne yani?" dediler. "Birkaç kimsesiz çocuğu eğitecek de memleket mi kurtaracak?" Oysa Aziz Nesin'in böyle bir iddiası yoktu. O sırada bana söylediği gibi tek amacı küçükken kendi çektiği sıkıntıları 20-30 çocuğun çekmemesiydi. Bu korkunç sıkıntıların ne olduğunu merak edenler Aziz Nesin'in yazdığı 100'den fazla kitabın en ilginçlerinden biri olan ve hiçbir güldürücü yanı bulunmayan Böyle Gelmiş Böyle Gitmez adlı öz yaşam öyküsünün 1. cildine bakabilirler. Belki çocuk yanı çok canlı kaldığı için Aziz çocukları severdi. Çoğu erkeklerden farklı olarak onların bakımını üstlenecek kadar severdi çocukları. İkinci eşinden ayrıldığı sırada 9-10 yaşlarında olan Ahmet ile Ali'ye bir süre nasıl hizmet ettiğini, onların yemeklerini nasıl pişirdiğini, beslenme çantalarını nasıl hazırladığını, küçük donlarını elleriyle nasıl yıkadığını gözlerimle gördüm. Kendine karşı cimri, başkalarına karşı çok cömert olan Aziz'in, kendi çocukları içinde, yabancıların çocukları içinde yapmayacağı yoktu. Ömrümde tanıdığım çalışkan insanların en çalışkanıydı. Yıllarını yazarlığıyla onurlandırdığı memleketinin çeşitli hapishanelerinde geçirmişti. Nedenini öğrenemeden tutuklandığı, onu ne gibi bir akıbetin beklediğini bilmeden bir hücreye kapatıldığı zaman bile bir defterle bir kalem bulur, hemen yazmaya başlardı. Köşesinde oturup kitap yazsaydı birkaç yıl daha yaşayabilirdi belki. Ama kitap yazmakla yetinmiyordu. Aziz'in başında olduğum için bunu bilirim. Yaşama içgüdüsü ağır bastığından ihtiyarlar kendilerini korurlar. En yiğitleri bile hava bu kadar sıcakken ya da böyle soğukken oraya gidemem, şuraya gidemem, o yolculuğa çıkamam, bu toplantıya katılırsam fazla yorulurum derler kendi kendilerine. Ama Aziz Nesin'in böyle küçük hesapları yoktu. Öteki vakıf kurucuları gibi miras yiyerek ya da ticaret yaparak değil, salt yazı yazarak kazandığı serveti kimsesiz çocuklara eğitmek uğruna harcadığı gibi, kendi sağlığını da siyasal inançlarını savunmak uğruna harcadı. Her bir yana koşuşuyor, bütün toplantılara, TV programlarına, açık oturumlara, eylemlere katılıyordu. Türk aydınlarının temsilcisi olduğuna göre katılması da şarttı. Belki daha 3-4 yıl yaşayıp yazabilecekken işte bu yüzden öldü. Üniversite öğrencisiyken tanıdığım sevgili arkadaşım Abidin Dino, herkesi büyüleyen çok şaşırtıcı bir insandı. Şaşırtıcı olmasının birinci nedeni genellikle benimsenen ölçülere göre çirkin sayılması gerekirken güzel sayılmasıydı. Alnı açıktı, ağzı neredeyse bir kulağından ötekine varırdı. Teni delik deşik gibiydi. Hele elini yüzüne dayayınca bütün güzellik kuralları darmadağın olurdu. Çünkü abidin elleri benim bugüne kadar gördüğüm en güzel erkek elleriydi. İkinci sırada da Orhan Veli'nin elleri gelirdi. Mustafa Kemal'inkileri ancak 11 yaşımdayken bir tek kez gördüğümden doğru bir değerlendirme yapacak durumda sayılamam. Kadınlar Abidin Dino'ya bayılırlar. Onu son derece yakışıklı bulurlardı. Hiç de öyle olmadığını bilirdim ama onu yakışıklı bulmalarına hiç şaşırmazdım. Abidin Dino'nun çok şaşırtıcı olmasının ikinci nedeni hiç öğrenim görmediği, ortaokul diploması bile almadığı halde tanıdığım en bilgili insanlardan biri olmasıydı. Tek diploması çocukken aldığı güzel el yazısı diplomasıydı. Gerçekten de el yazısı elleri kadar güzeldi ve hiç kimsenin yazısına benzemezdi. Gel gelelim okula hiç gitmeyen diplomasız Abidin, eskiden Allame-i Cihan denilen türden bir insandı. Bilmediği yoktu, 3-4 yabancı dil konuşurdu. Fransızcası en iyi eğitilmiş bir Fransız aydınının ayarındaydı. Bilgisi sadece sanat ve edebiyat alanlarının sınırları içinde kalmazdı. Tarih bilirdi, hatta ekonomi bilirdi. La Terre Monde adlı ciddi bir Fransız dergisinde Anadolu'da tarım konusunu ele alan bir incelemesi yayınlanmıştı. O incelemeyi çok beğenmiştim ama bu işlerden anlamam düşüncesiyle iktisat profesörü bir tanıdığıma okuttum. O da çok beğendi, çok doğru buldu. Abidin Dino'nun üçüncü şaşırtıcı yanı, bütün sanatçılar bir tek alanda uzmanlaşırken onun her sanat dalına el atmasıydı. Abidin yağlı boya yapardı, desen yapardı, karikatür yapardı, Abidin yontu yapardı. Bunlarla da yetinmeyip Abidin yazı yazardı, tiyatro oyunu yazardı. Fikret Mualla'yı ele alan kitabı çok güzeldi. Sinemaya el atsaydı çok başarılı olacağından hiç kuşkum yoktu. Nitekim bir Dünya Kupası sırasında bir maçın filmini çekmiş ve bu futbol belgeselini bir sanat yapıtına dönüştürerek büyük ilgi uyandırmıştı. Sabahattin Eyüboğlu'nun çok esprili eşi piyanist Magdi Rüfer, Abidin yarın öbür gün bir senfoni kompoze ederse hiç şaşırmam demişti. Ben de pek şaşırmazdım doğrusu. Çünkü Abidin Rönesans sanatçıları gibi her sanat dalında başarılı olabilirdi. Abidin Dino 1950 yılların başında Fransa'ya yerleşmeden önce bir süre İtalya'da kalmıştı. Roma'da gazetecilik yapan bir İngiliz arkadaşımın anlattığına göre birkaç hafta içinde herkesle tanışmış, sanat çevrelerinin baş tacı olmuştu. Abidin'in karşı koyulmaz karizmasını bildiğimden buna hiç şaşmamıştım. Abidin ile Güzün Dino 40 yıl Paris'te oturdular ama hem orada hem Türkiye'de yaşıyorlardı aslında. Memlekette olup bitenlerden en ince ayrıntılarına kadar haberleri vardı. Bizim gazeteleri ve radyoları sürekli izlemek bir yana, Fransa'da yolculuk eden her Türk aydını mutlaka onlara uğrardı. Her şeyi o kadar iyi biliyorlardı ki hafif bozulmaya başladım. Artık bunları da bilecek değiller ya diye düşünerek, kim kimden ayrılmış, kim kiminle aşk yaşıyormuş gibi dedikoduları aktarmaya başladım. Gel gelelim Abidin ile Güzün onları da bilirlerdi. Hatta o konularda benim bilmediklerimi de. Abidin Dino'nun konuşma üslubu, ürettiği sanat eserleri kadar renkli ve ilginçti. İyi konuşanların çoğu gibi sürekli gevezelik etmez, susmasını da bilirdi. Çok gelişmiş, çok ince bir gülmece duygusu vardı. Örneğin iş çevrelerinden bir zat, müşterek dostumuz Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğraf sergisini görünce biraz hayrete düşüp, "Demek hobiniz fotoğrafçılık," demiş. Abidin de hayır, iş adamlığı hobisidir, asıl uğraşı fotoğrafçılıktır diye yanıtlamış bu soruyu. Benim açımdan Abidin Dino'nun arkadaş olarak en değerli yanı yaşamı güzelleştirmesi, zenginleştirmesiydi. Ne yazık ki çoğumuza hiç nasip olmayan bir yetenektir bu. Ne yapıp yapıp en güzel şeyleri bile sıradan bulmanın, hatta çirkinleştirmenin bir yolunu buluruz çoğumuz. Abidin ise bir yaşam ustasıydı. Bir kır gazinosunda yenilen kötü bir omletle söğüş domates, içilen ılık bira, onun bu yeteneği sayesinde görkemli bir şölene dönüşürdü. Öyle şeyler görür, öyle şeyler söylerdi ki, Karaköy'den Kadıköy'e vapurla bir geçiş, Pasifik Okyanusu'nun adaları arasında bir yolculuk kadar olağanüstü bir hal alırdı. Abidin yaşamı zenginleştirme yeteneğini kanserden ölürken bile yitirmedi. "Çok iyiyim, aslan gibiyim," dedi her zaman. Kendi can çekişirken dostlarının yaşama sevinç duymalarını, yaşamanın güzelliğini algılamalarını sağladı. Bir sanatçının başlıca işlevlerinden biri de budur bence. Abidin Dino'nun cenazesi Paris'ten getirilip Rumeli Hisar'da toprağa verilirken bazı dostları mezarının başında Enternasyonali söylediler. Bunun üzerine bizim solcuların bir kısmı "Böyle şeyleri karıştırmanın sırası mı şimdi?" diyerek hop oturup hop kalktılar. Oysa Enternasyonali söylemenin tam sırasıydı bence. Çünkü bunu unutmak birçok kişinin işine gelse de Abidin Dino komünistti ve komünistliğini hiçbir zaman yadsımadı. Keşke ben de yeterince önemli bir komünist sayılsam da mezarımın başında bu güzel marşı söyleseler. Solcuların her töreninde, bir araya geldikleri her toplantıda Enternasyonali söylemenin sırasıdır bana kalırsa. Sovyet devriminden umut kesmeye başlamamın nedenlerinden biri de Rusların Enternasyonal'den vazgeçip milli bir marşı kabul etmeleridir zaten. Mart 1994'te Selami Çeşme'deki Özgürlük Parkı'nda Abidin Dino'nun bir heykelinin açılış töreni vardı. Paris'ten gelemeyen Güzin bana telefon edip temsilcisi olarak oraya gitmemi istemişti. Abidin'in yüz ifadesini çok iyi veren, beğendiğim bir heykeldi bu. Abidin oturduğu yerden güzel elini uzatmış, tuttuğu gülü sevdiği İstanbul kentine sunuyordu sanki. Heykel çocuk parkının hemen yanında olduğu için törenden sonra kırmızılar giymiş bir küçük kız, kaideyi tırmanıp heykelin kucağına oturunca o çok soğuk ve rüzgarlı Mart gününde ılık bir sevinç dalgası çarptı yüreğime. Abidin bu durumu görseydi kim bilir ne kadar hoşuna giderdi diye düşündüm. Arif Dino kardeşi Abidin'den 20 yaş büyüktü. Onu da çok severdim. Ama o bir yetişkinin çok sevimli küçük bir çocuğa duyduğu sevgiydi bu. Çünkü Arif babam yaşında olduğu halde çok büyük boyutta 7 yaşında bir çocuktu benim gözümde. Çok uzun boylu, çok iri yapılı, çok biçimli bir oğlan çocuğuydu. Bedeninde bir ağrı duyunca kendine masaj yaptırma yöntemi çok ilginçti. Yüzü koyun yere uzanırdı. Ben ya da kız kardeşinin oğlu Rasih Nuri ileri, ayakkabılarımızı çıkarıp Arif'in üstünde bir aşağı bir yukarı yürürdük. Abidin'in tam tersine ağabeyinin yüz hatları çok düzgün, teni de pürüzsüzdü. Gözlüğünü burnunun üstüne değil, geniş alnının tepesine dayardı genellikle. Dino ailesine özgü büyük kara gözler yüzünü ayrıca güzelleştirirdi. Arif'e takılmak için karşısına geçer, herkesin önünde onu övmeye başlardım.